Ayrım 42.
Büyük savaş sırasında da silahlarına karşı duyduğu güveni bütün dünya unutmamıştı. Fransa Ruhr'u işgal etmekle İngiltere'nin elinden bütün savaş ganimetlerini almış sayılırdı. Başarı bundan sonra İngiltere'nin hareketi ve kaypak siyasetine değil, Mareşal Foch'a ve onun arkasındaki Fransa'ya ait bulunuyordu. İtalya'da Fransa'nın etkisiyle genel hava, zaten savaşın sonundan beri zaten destane değildi, kesin bir kin şekline büründü. Bu büyük bir tarihi an idi. Dünün dostları yarının düşmanları olabilirdi. Böyle olmamışsa, 2. Balkan Savaşları'nda olduğu gibi dost blok devletleri hemen birbirleriyle savaşa tutuşmamışlarsa sebebi sadece Almanya'da bir Enver Paşa bulunmamasından ve Rich Şansölyesi'nin Juno ismini çok iyi tanımasındandı. Halbuki Ruhr'un Fransızlar tarafından istilası Almanya'ya yalnız dış siyasette gelecek için geniş manzaralar açmakla kalmıyor, iç politikada da büyük imkanlar sağlıyordu. Basının durmadan devam eden yalancı etkisi sayesinde ve Fransa'nın gelişmesi ve kapitalist şampiyonu olduğuna dair yapılan kasıtlı yayın Alman halkının büyük bir kısmını birdenbire bu hayal ile doldurmuştu. 1914 yılı bizim Alman işçilerinin aklına musallat olan milletlerin birbirleriyle anlaşması hayallerini dağıtmış ve onları kanlı bir kavganın hüküm sürdüğü ve en kuvvetlinin ölümüne gerektiren bir dünyaya götürmüştü. 1923 yılının bahar ayları da aynı sahneyle geçti. Fransa tehditlerini sıraladığı ve nihayet başlangıçta büyük bir titizlikle aşağı Almanya'nın maden bölgesine ilerlemeye başladığı zaman kaderin saatinde gelmiş olan dakika Almanya için pek kesin idi. Eğer o vakit bizim milletimizi o dakikaya kadar takip etmiş olduğu yola başka bir noktadan bakılsaydı Moskova Napolyon'a karşı ne olmuşsa Alman Ruhr bölgesi de Fransa için yine aynı şey olurdu. Ancak her iki şekilde de hareket mümkündü. Ya bu alçalışa hiç ses çıkartmadan boyun eğilirdi ve eller kavuşturularak durulurdu yahut Alman milletinin bakışları demir putalarının kızıllıkları görünen ve yüksek bacalarında dumanları savrulan bu kıtanın üzerine çekilerek milletimizin gözünde bu devamlı hareketlere bir son vermek ve bitmeyen bir korku içinde yaşamaktansa o dakikanın her türlü tehlikesine göğüs germek için ateşli bir atmosfer yaratılırdı. O zaman Rich'in şansölyesi olan Juno'nun hiç ölmeyen şan ve şöhreti üçüncü bir yol keşfetmek oldu. Bizim Alman Burjuva partileri şansölyenin arkasından hayranlıkla yürüyerek ayrı bir ün kazandılar. Şimdi bizim önümüzde açılmış bulunan kapılardan ikincisini imkan olduğu kadar kısa bir şekilde tetkik etmek isterim. Fransa Ruhr'u istila etmekle Versay Anlaşması'nı açık olarak ihlal etmişti. Bu suretle anlaşmanın kefili bulunan devletler topluluğunu bilhassa İngiltere ile İtalya'yı kendinden uzaklaştırmıştı. Fransa artık bu devletlerin yalnız kendisinin menfaatlerine ve egoizmine yarayan Ruhr'u gasp etmek işine göz yumacaklarını ummazdı. Bununla birlikte Fransa bu meseleyi sonuçlandırmak için yalnız kendi kuvvetine güvenebilirdi. Çünkü bu mesele başlangıçta bir maceradan başka bir şey değildi. Milli bir Alman hükümeti yalnız onurlu olmanın emrettiği hareket tarzını seçebilirdi. Fransa'ya karşı anında silahlı bir direnme gösterilmeyeceği muhakkaktı. Fakat kuvvet ile desteklenmemiş bütün görüşmelerin komik ve sonuçsuz kalacağını kabul etmek gerekirdi. Gerçek ve etkili bir direnme mümkün olmadığı zaman görüşmeye girişmekten şimdilik uzak duruyoruz demek anlamsız ve gülünç bir harekettir. Ancak bu kuvveti meydana getirmeden görüşmeye girişmek de daha budalaca bir hareket olur. Askeri çarelerle Ruhr'un işgal edilmesine karşı konabilirdi demek istemiyorum. Böyle bir kararı ileri sürmek için çılgın olmak gerekirdi. Fakat Fransa'nın davranışının meydana getirdiği görünüşten istifade edilebilirdi ve edilmeliydi. Fransa'nın parçalayarak ayaklar altına aldığı Versay Anlaşması'na bir değer vermeyen ve Almanya'yı temsil eden liderler ileride dayanacakları askeri kaynakları temin etmeliydi. Şurası da iyi bilinmeli ki en iyi müzakere temsilcileri bile üzerinde yaşadıkları toprak, oturdukları koltuk kendi milletlerinin himayesinde olmadıkça hemen hemen hiçbir başarı kazanılamaz. Zavallı bir tüccar, Buranüs terazisinin bir kefesine kılıcını attığı zaman o da dengeyi sağlamak için kendi kılıcını diğer kefeye atmazsa sonuca razı olmaktan başka bir şey yapamaz. 1918'den beri tek taraflı ve keyfi kararlar alan düşmana karşı düzenli komik müzakerelere girişmek ümit kırıcı bir hareket değil miydi? Halbuki bizi başlangıçta alay yoluyla bir konferans masası başına çağırarak önceden tespit edilmiş kararları ve programları bize vermekle biz bütün dünyaya bir alet manzarası olarak gösterilmiyor muyduk? Biz bu programlar hakkında bazı açıklamalar yapabilirdik fakat onları hiç değişmez gibi kabul etmeye mecburduk. Doğrusu aranırsa müzakerede bizi temsil edecek diplomatlarımız en mütevazi bir orta seviyeyi çok az geçmişlerdi. İçlerinden çoğu Lloyd George'un alay dolu sözlerini haklı görüyorlardı. Lloyd George eski Rich şansölyesi Simon'un karşısında alaylı bir tavırla Almanların kendilerini lider olarak zeki adamlar bulmasını bilmediklerini söylemişti. Zaten akıllı kimseler bile saldırmaya niyetlenmiş kuvvetli bir düşman iradesi karşısında ve temsil edecekleri savunmasız milletin üzüntü veren savunmasız durumundan ötürü pek önemsiz sonuçlar elde edebilirler. Mamafi, 1923 yılının baharında ordumuzu yeniden kurmak için Fransa'nın Ruhr'u istila istemesinden istifadeyle bu işi düzenleyecek birisinin önderliğinde millete manevi silahlarını iade etmek, ondaki irade kuvvetini geliştirmek ve milletin içinde yatan kahramanlık duygularını yok etmeye çalışanları yok etmek gerekirdi. 1914 ve 15 yıllarında Marksizm belasının kafasının kesin olarak ezilmesi ertelendiği zaman bu hatayı 1918 tarihinde kanımızla ödedik. 1923 yılının baharında ülkelerine kötü gözle bakan ve milletlerin katili olan Marksistleri artık kesin olarak zararsız hale getirmek için fırsattan istifade edilmediği zaman işlenmiş olan suçun cezasını acı şekilde çekecektik. Fransız tecavüzlerine karşı etkili bir direnme fikri, eğer 5 yıl önce savaş meydanlarında Alman direnişini içten parçalamış olan nüfuzlara savaş açılmayacak olursa saf bir çılgınlıktan ibaret kalırdı. Yalnız burjuva düşünceli Marksçılığın bir gelişme geçireceği ve 1918 yılı Kasım'ında o lanet ve iğrenç yaratıkların o zamanki hükümet makamlarını elde edebilmek için 2 milyon ölüyü soğukkanlılıkla ayaklar altına sermiş olan insanların aniden milli şuura saygı gösterecekleri tahmin edilebilirdi. O zamanlar vatanlarını ihanet etmiş olanların bir an içinde Alman hürriyetinin savunucuları kesileceklerini ümit etmek akla sığmaz olduğu kadar da gerçekten anlamsız bir fikirdi. Nasıl bir sırtlan birleşip pençesinden bırakmazsa bir Marksist de vatanını ihanetten vazgeçmez. Burada bana sakın aptalca itiraz ileri sürülmeye kalkışılmasın. Belki vaktiyle birçok işçinin de Almanya için kanlarını dökmüş olduğu söylenecektir. Evet, Alman işçileri konusunda hemfikiriz. Fakat o zaman bu Alman işçileri beynelmiler Marksçı değildi. 1914 yılında Alman işçi sınıfı yalnız Marksistlerden kurulu olsaydı savaş 3 haftada biterdi. Almanya daha ilk askeri sınırı geçmeden çökerdi. Hayır, o vakit Alman milleti mücadeleye son vermemiş ise Marksizm deliliğinin onun kalbini henüz zehirlemiş olmamasındandı. Fakat bir Alman işçisinin ve bir Alman askerinin savaş sırasında Marksist liderler tarafından ele geçirilmesi o işçi ve askerin vatan için kaybolmuş hale gelmeleri demekti. Eğer savaşın başında ve savaş devam ettiği müddetçe vatandaşların karakterinde yaralar açan ahlakını bozan bu İbranilerden 12 bin yahut 15 bin tanesi çeşitli kaynaklardan gelmiş çeşitli mesleklere mensup en iyi Alman işçilerinden yüz binlercesinin savaş hattında karşı karşıya kaldıkları o zehirli gazları teneffüs etselerdi milyonlarca insanın feda edilmesinin bir anlamı olacaktı. Böylece bu 12 bin alçak ruhlu Yahudinin zamanımızda yakınını sıyırabilseydik kahraman bir milyon Almanın hayatı da kurtarılabilirdi. Fakat burjuvazinin siyasi ilmi milyonlarca adamı hiç göz kırpmadan savaş meydanında öldürmeye göndermekten ve öte tarafta vatan haini olan 10-12 bin alçak Yahudinin faizci, dolandırıcı, hırsız heriflerin vatanın en değerli ve en kutsal varlığı olduğunu ve bunlara dokunmamak gerektiğini yüksek sesle söylemek etrafı ilan etmekten ibaretti. Bu burjuva dünyasında zayıflığın ve korkaklığın mı yoksa tamamen bozuk ve perişan bir ahlakın mı hüküm sürdüğü gerçekten bilinemez. Burjuvazi ortadan kalkmaya mahkum bir sınıfı temsil eder fakat ne yazık ki kendisiyle birlikte bütün bir milleti de uçuruma sürükler. İşte 1923 yılında 1918'inkine benzer bir durum karşısında bulunuyoruz. Ne türlü bir dayama şekli seçilirse seçilsin, ilk alınacak tedbir milletimizi Marksizm zehrinden kurtarmak idi. Ben o düşüncedeyim ki, gerçekten milli bir hükümetin başta gelen görevi Marksizme karşı bir yok etme savaşını açmaya karar vermiş insanları aramak ve bulmak ve daha sonra onlara meydanı serbest bırakmaktı. Bu hükümet sosyal barış ve huzur gibi anlamsız bir prensibin alçak taraftarı olmamalarıydı. Zira diğer tarafta dış düşman vatana en tehlikeli darbeyi indiriyordu ve işte de ihanet bütün köşe başlarında, sokaklarda, caddelerde kol geziyordu. Hakikaten milli bir hükümetin o zamanlar karma karışıklığın oluşunu kesin bir gözle görmesi gerekirdi. Ne var ki bu durum milletimizin can düşmanı olan Marksistlerle tam bir hesap görmeye cidden imkan vermeliydi. Bu yedek çare unutulursa her ne şekilde olursa olsun bir direnci ve dayanmayı düşünmek saf bir çılgınlık olurdu. Böyle bir tarihi genişliği olacak hesap görme işi bazı özel akıl vericiler, içleri geçmiş bazı yaşlı bakanlar tarafından çizilmiş bir planı uygulamayla sağlanamazdı. Dünyada hayatın ölümsüz kanunlarına baş eğmek gerekirdi. Bu kanunlar hayatı bir kavga yani sonu kesilmeyen bir kavga kabul ederler. Çok zaman en kanlı iç savaşların esas itibariyle yumuşak huylu olan bir milleti çelik ve pis kokusu göklere kadar çıkan bir leşin ise çok zaman sıkı sıkı devam ettirilmiş bir barış halinin sonucu olduğu gerçeğini gözden uzak tutmamak gerekirdi. Bunun için 1923'te milletimizin kemiklerini ve etlerini kemiren yılanları çelik bir elle yakalamak ihtiyacı doğmuştu. Bu iş başarıyla sonuçlanınca o zaman hareketli bir direnme hazırlıklarının bir anlamı olurdu. Hiç olmazsa sözde milli çevrelere bu defa vatanın ne kazanacağı ihtimali bulunduğunu ve bilhassa 1914'teki ve sonraki yıllardaki aynı hatalar tekrar edilirse sonucun 1918'inkinden aynı olacağını açıkça anlatmaya teşebbüs ederek gırtlağımı yırtıncaya kadar uğraştım. Hiç bıkmadan ve usanmadan kaderin akışını yakından takip ederek hareketimize Marksizmle hesaplaşma imkanı vermelerini istiyordum. Fakat bunları kulağa duymayanlara anlatamıyordum. Ordu kumandanı da içlerinde olduğu halde herkes ne yapılması gerektiğini benden iyi bildiğini iddia ediyordu. Nihayet bir gün geldi ki tarihin en üzücü hak verme durumlarından birine düştüler. O zaman Alman burjuvazisinin görevinin son hududuna vardı ve artık hiçbir işe yaramaz hale geldiği hakkında derin bir kanaate sahip oldum. Bütün bu burjuva partilerinin Marksizmle yalnız rekabetin telkin ettiği Paris'ten dolayı mücadele ettiklerini ve onu ciddi şekilde ortadan kaldırmayı istemediklerini gördüm. Uzun zamandan beri bütün bu partiler Almanya'nın yok olmasını görmeye alışık bulunuyorlardı. Artık yalnız bu düşünceleri kalmıştı. Cenaze alayı şölenine kendilerini de davet ettirmek. Bunu açıkça itiraf edeceğim. O devirde ben Alplerin güneyinde milletine karşı beslediği ateşli sevgiden cesaret alarak İtalya'nın iç hainleriyle anlaşmaktan kaçıp her araca başvurarak düşmanları ortadan kaldırmaya uğraşan büyük adama karşı derin bir hayranlık duydum. Mussolini'yi bu dünyada büyük insanlar seviyesine çıkartacak şey, İtalya'yı Marksistlerle paylaşmak yerine Marksizmi imhaya uğraşarak vatanı beynelminel duruma düşürmekten koruma yolundaki azmidir. Bizim sahte ve değersiz devlet adamlarımız ona nispetle acınacak bir cüce halinde kaldıkları için bu sığırlar kendilerinden bin defa üstün bir adamı eleştirmek gibi bir aptallığa kalkıştıkları zaman insan derin bir nefret duyuyor. Henüz yarım yüzyıl önce liderleri bir Bismarck olan bir ülkede böyle sözler duymak insana ne tuhaf geliyor. Burjuvazinin 1923 yılında aldığı bu durum ve Marksizme karşı gösterdiği yumuşak davranışlar Ruhr'da her türlü aktif direncin elde edeceği sonucu önceden işaretlemiş oluyordu. Düşman kendi içimizde bulunduğu sırada bir an Fransa ile savaşa girişmek belki bir aptallık idi. Buna ilave edilen her şey kavga taklidinden hedefi halk ruhunun coşmasını engellemek ve Almanya'nın milli unsurlarını biraz olsun tatmin için fakat gerçekten onu kandırmak gayesiyle düzenlenmiş sahnelerden ibaretti. Eğer bir inançla hareket edilmiş olsaydı bir milletin kuvveti birinci derecede silahlarında değil idari kuvvetlerinde olduğu ve dış düşmanları yenmeden önce içerideki düşmanların kökünü kazımak gerektiği kabul edilirdi. Yoksa zafere ve daha ilk günden itibaren gayretlere bir mükafat bulamayan milletin vay haline. İçinde düşman unsurları saklanmış bir milletin üzerinden bir hezimet silindirinin geçmesi, dayanma kuvvetinin bölünmesi ve dış düşmanın muhakkak zafere ulaşması için yeterlidir. İşte 1923 yılının baharından beri bunun böyle olacağı önceden görülebilirdi. Fransa'ya karşı askeri bir başarı elde etmenin güçlüğünden hiç bahsedilmesin. Çünkü Fransızların Ruhr'a girmeleriyle doğacak tepki, Almanya'da Marksizmin yok edilmesinden başka bir sonuç doğurmasa bile başarı bizim lehimize gelişmiş sayılırdı. Hayatının ve geleceğin düşmanlarından kurtulmuş olan bir Almanya, dünyada artık kimsenin yenemeyeceği kuvvetlere sahip olurdu. Almanya'da Marksizmin parçalandığı gün, gerçekte esaret zincirlerinin de ebediyen parçalandığı görülecekti. Çünkü biz bütün tarihimiz içinde hiçbir zaman düşmanlarımızın kuvvetli oluşu nedeniyle yenilmedik. Biz her zaman kendi hatalarımızdan ve içimizde bulunan düşmanlar tarafından mağlup edildik. Alman hükümeti o devirde bu kadar kahramanca bir davranıştan aciz bulunduğu için yukarıda gösterilen ikinci şekli seçme gibi bir akıl ve hikmet eserini göstermeliydi. Yani o dakikada hiçbir şey yapmayarak durumu kendi akışına bırakmalıydı. Fakat tarihimizin bu önemli anında Allah Alman milletine büyük bir adam Juno'yu hediye etti. Bu adam tam anlamıyla bir devlet adamı yahut meslekten yetişmiş pişkin bir politikacı değildi ve dolayısıyla anadan doğma üstün yetenekli bir devlet adamı hiç değildi. Belli görevleri yerine getirmek için bir tür uşak rolünü oynuyordu. Bu adam Almanya için Allah'ın belası oldu. Çünkü dış ve iç politikaya karışan bu tüccar onu ticari bir iş sandı ve buna göre hareket etti. Fransa Ruhr bölgesini işgal ediyordu. Ruhr bölgesinde ne vardı? Kömür. Anlaşılıyordu ki Fransa Ruhr bölgesini kömür için istila ediyor. Bunun sonucu olarak Juno Fransızların kömürden mahrum kalmaları için grev ilanını düşündü. Juno'nun aklına böyle bir davranış Fransız ordusunu Ruhr bölgesini muhakkak terk etmeye zorlayacaktı. Çünkü işgal kendisine hiçbir kar getirmeyecekti. İşte milli bir ruha sahip bu önemli devlet adamının düşüncesi buydu. Juno çeşitli meydanlarla nutuklarla milletine sesleniyordu. Ne yazık ki milleti de kendisine memnuniyetle ve heyecanla bakıyordu. Fakat grevi yapmak için doğal olarak Marksistlere muhtaçtılar. Çünkü grevi ocaklarda çalışan işçiler yapacaklardı. Dolayısıyla maden işçilerini de diğer Almanlar tarafından kurulmuş tek cepheye sokmak gerekiyordu. Burjuvaziye mensup bir devlet adamı için işçi Marksist birbirlerine eşit deyimlerdir. Bu ihanet Roma'da ilan edildiğinde Burjuva çöplüğünden çıkmış olan bu partilerin temsilcilerinin gözlerinin nasıl parladığı görülecek şeydi. Uzun zamandan beri aradıklarını bulmuşlardı. Onlara göre Juno bizi Marksizmden ayıran kanalın üzerinde bir köprü dikmişti. O vakit kendini bir milli kahraman ilan ederek elini vatanlarına hainlikleri tespit edilmiş hain komünistlere doğru uzattığı görüldü. Bu hainler kendi menfaatleri bakımından uzatılan eli boş çevirmediler. Çünkü Juno'nun kendi özel cephesini kurmak için komünist liderlere ihtiyacı varsa komünistler de Juno'nun parasına muhtaçtılar. Juno'yu milli gazetelerden ve milli olmayan dolandırıcılardan kurulu ek cephesi nihayet oluşturuldu ve tuhaftır ki komünistlere yalancılara devlet tarafından bir ödenek bağışlandı. Bunlar asıl görevlerini uygulamaya başladılar. Hem de bu defa ücreti devlet tarafından verilmek şartıyla. Genel bir greve para bağlayarak bir milleti kurtarmak akıllara durgunluk veren bir fikirdi. Bir milleti tembelliğe teşvik ederek hür yapmak da imkansızdı. Bu gerçeği tarihi bir tecrübe daha ispat edecekti. Eğer o dakikada Juno ücretli bir greve gidileceği yerde her Almandan 2 saat fazla çalışma talep etmiş olsaydı bu tek cephe masalı 3 günde kendiliğinden son bulurdu. Milletler haylazlıklarıyla değil fedakarlıklarla kurtarılır. Zaten bu sözde pasif direniş uzun zaman devam etmedi. Bu kadar gülünç şekilde istila ordularının korkutulacağı ve halde geri çekilmeye mecbur edileceğini düşünmek, savaş hakkında hiçbir şey bilmemek demekti. Bu sonucu elde edebilmek için masrafı milyarlara çıkan ve dünya parasını kökünden sarsacak bir teşebbüse girişmek gerekirdi. Tabidir ki Fransızlar direnişi nasıl kurulduğunu görünce Ruhr bölgesine kendi evleri gibi yerleştiler. Başıboş bir sivil halkın davranışı işgali yapanlar için önemli bir tehlike haline aldığı zaman, bunların sindirilmesi için hangi usullerin kullanılacağını Fransızlar bizden öğrenmişlerdi. 9 yıl önce biz Belçika çitelerini bir an içinde dağıtmamış mıydık? Sivil halka hareketleri Alman orduları için gerçek bir tehlike olduğu zaman durumun ciddiyetini ve önemini açıkça anlatmamış mıydık? Ruhr'daki pasif direniş Fransızlar için gerçekten bir tehlike olsaydı 8 gün içinde kolayca işgal orduları bu çocukça davranışlara gayet kanlı bir şekilde son verirlerdi. Daima dönüp dolaşıp şu noktaya geliyoruz. Pasif direnme eğer düşmanın sinirine gerçekten dokunursa ve o zaman bu direnmeyi silah zoruyla ve kan dökerek ezmeye kalkarsa ne yapılacaktı? Bu takdirde direnmeye devam kararı verilmiş midir? Evet, denecekse en kanlı zulümlere ve saldırılara katlanmak mecburiyetini beklemeli. Fakat o zaman aktif bir direniş ile karşılaşacak durum yine aynı olacaktır. Demek ki mücadele etmek gerekiyor. Pasif denilen direnmenin o da ancak gerek duyulduğunda ve bunu açıktan aşağı bir mücadele yahut çete savaşı ile devam etmek için gizli bir azim ve teşkilat mevcut olursa bir anlamı vardır. Genel olarak ancak böyle bir mücadele biçimi tam bir başarının mümkün olduğu fikrini akla getirir. Düşman tarafından sarılmış ve zorlanan bir kale her türlü kurtuluş ümidinden vazgeçer geçmez, kalenin savunucuları hemen hemen mutlak ölüm yerine hayatlarını kurtarmak düşüncesindeyseler, kendi istekleriyle teslim olurlar. Kuşatma altında bulunan bir kale son yardım kuvvetinin de düşman tarafından parçalandığını öğrenirse bütün direnme gücü uçar gider. Bunun için Ruhr'da bir pasif direnme gerçekten bir sonuca varabilmek ve sonunda elde edilecek sonuçlar göz önüne getirilerek arkasından ancak aktif bir direnme teşkilatı kurulduğu takdirde anlam kazanabilirdi. O vakit milletimizin sonsuz kaynakları elde etmek mümkündü. Eğer Westplan'da oturanlardan her biri istila edilememiş Almanya'nın 80 yahut 100 taburluk bir orduyu hazırlamış olduğunu bilseydi Fransızlar diken üstünde kalacaklardı. Cesur adamlar başarı ihtimalini göz önünde bulundururlarsa teşebbüsün belli olan faydasızlığına oranla fedakarlığa daha çok meylederler. İşte bu düşünüşle biz nasyonel sosyalistlere vatansever olduğunu iddia eden bu parolaya karşı azimli bir surette tavır aldık. Bunu takip eden aylarda bütün vatanseverlikleri aptallıktan ve durumu kurtarmaktan ibaret olan, gururları tehlikesizce vatansever görünebilmekten hoş bir şekilde gıcıklanan adamlar tarafından bize karşı saldırılar hiç eksik olmadı. Bu değersiz tek cepheyi gösterilerin en gülüncü kabul ettim, olaylar beni haklı çıkardı. Sendikacılar Juno tarafından verilen paralarla kasalarını ağzına kadar doldurdukları ve pasif direnme bir tembeli müdafasından gerçek bir saldırıya geçmek safhası geldiği zaman kızıl sırtlanlar birdenbire koyun sürülerini terk ettiler ve tekrar her zamanki durumlarına döndüler. Juno gürültüsüz patırtısız gemilerine döndü. Almanya yeni bir deneyle zenginleşmiş fakat büyük bir ümitsizlik denizine düşmüştü. Yaz sonuna kadar birçok subay olayların bu kadar utanç verici bir şekilde alabileceğini hiç tahmin etmemişlerdi. Hepsi de yarı açık yarı kapalı Fransız kuvvetlerinin küstahça saldırılarının Almanya tarihinde bir dönüm noktası teşkil etmesi için gerekli işlerin hazırlanacağını ümit etmişlerdi. Saflarımız arasında birçok Alman vardı ki hiç olmazsa Rich ordusuna güveniyordu. Bu güven o kadar derindi ki tavır ve hareket üzerinde ve bilhassa gençlere verilen terbiye üzerinde kesin bir etki yarattı. Fakat tek cephe yıkıldığında milyonlarca markın ve binlerce Alman gencinin feda edildikten sonra ezici bir teslim kararı imzalandığı zaman zavallı milletimize karşı yapılan bu ihanetin doğurduğu nefret galeyanı bir alev gibi fışkırdı. Binlerce akılda birdenbire zaruri bir değişikliğin mevcut siyasi sistemi kökünden yıkarak Almanya'yı kurtarabileceği hakkında ani bir inanç doğdu. Hiçbir zaman böyle bir hal çaresi için zaman bu derece uygun olmamıştı. Hatta hiçbir zaman böyle bir çözüm şekli bu dakikada olduğu gibi şiddete talep edilememişti. Bir tarafta vatan zararına olarak yapılmış bir ihanet yüzsüz bir açıklıkla kendisini gösteriyor, diğer taraftan bir millete zorla yüklenmiş iktisadi şartlar onu ağır ağır açlıktan ölmeye mahkum ediyordu. Bütün mertlik ve inanç hükümlerini bizzat devletin ayaklar altına aldığı ve vatandaşların haklarını komik bir duruma getirdiği, en iyi evlatlarının son paralarını da çaldığı için artık unsurlardan, kinden başka bir şey beklemeye hakkı yoktu. Milletin ve vatanın bu iblislerine karşı beslenen bu kin ne şekilde olursa olsun ancak boşalacak bir yer arıyordu. 1924 yılının baharındaki büyük dava sırasında yaptığım son açıklamanın sonucunu burada hatırlamak gereklidir. Bu devletin hakimleri yaptığımız işlerden ötürü tamamen gönülleri rahat bir şekilde bizi mahkum edebilirler. Tarih büyük bir gerçeği ve daha büyük bir hakkı gösteren bu güç, günün birinde bu hakimlerin kararlarını yırtmaktan geri kalmayacak ve bize ödetmek istedikleri cezalardan hepimizi affedecektir. Fakat mahkemenin huzuruna bugün hükümet nüfusuna sahip oldukları halde, adalet ve kanunu ayaklar altına alan milletimizi kötü bir geleceğe mahkum mahkum eden ve vatanın felaketleri üzerinde bencil çıkarlarını topluluğun hayatının üstüne çıkartan kimseler de çağrılacaklardır. Burada 8 Ekim 23'e rastlayan ve onu doğuran ve doğurduğu olayları resmedecek değilim. Bunu yapmayacağım. Çünkü bundan gelecek için faydalı bir şey beklemiyorum. Özellikle henüz tamamen kapanmamış görünen yaraları tekrar açmakta hiçbir fayda görmüyorum. Bundan başka kalplerinin derinliğinde muhtemel olarak milletlerine karşı bendeki kadar sevgi bulunan, kabahatleri benimle aynı yolu takip etmemekten yahut takip etmesini bilmemekten ibaret olan insanları suçlamak faydasızdır. Bugün vatanımıza musallat olan ve çoğumuz tarafından birlikte çekilen büyük felaketlerin karşısında gelecekte bir gün milletimizin düşmanlarının tek cephelerine karşı ülkelerine sağlam şekilde bağlı Almanların tek cephesini meydana getirecek kimseleri üzmek ve birbirlerini düşürmek istemem. Çünkü şu hususu kesin olarak biliyorum ki vaktiyle bize düşman bulunanların bile bağlı bulundukları Alman milletine karşı duydukları sevgi için ölüme giden ve acı yolu tutmuş olan insanları saygıyla hatırlayacakları zaman gelecektir. Bu eserin birinci bölümüne ithaf ettiğim 18 kahramanı diğer bölüm tamamlanırken doktrinimizin taraftarlarına ve diğerlerine tam bir şuur içinde bizim için kendilerini feda etmiş kahramanlar örneği diye göstermek isterim. Bunların kahramanlıkları cesareti sarsılanlara görevlerini yapmaları gerektiğini hatırlatmalıdır. Onlar bu görevi tam ve sarsılmaz bir inanç ile sonuna kadar yerine getirmişlerdir. Bunların arasına en iyilerden biri olarak hayatını, milletini ve bizim milletimizi şiir ve fikirle nihayet hareketli bitmez tükenmez çalışmalarıyla uyandırmaya adamış olan şahsı da katmak isterim ki bu kişi de Dietrich Eckart'tır. Kitabın sonu 25 Eylül 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25